Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Evet kıymetli kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tabi bir Müslümanın bir Müslümanı kasten öldürmesi kesinlikle caiz değildir demiştik. Fakat bir insan kendini savunma amaçlı bir olaya muhatap oluyorsa durumu nedir? Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir sahabe arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Bu hadisi Müslüm iman bahsinde rivayet ediyor. Diyor ki sahabe, ya Resulallah, adamın biri gelip malımı elimden almaya kalksa ne yapmalıyım? Malını ona verme diyor. Ya adam benimle kavga etmeye kalkarsa sen de onunla dövüş. Ya beni öldürürse şehit olursun. Ben onu öldürürsem o cehennemlik olur buyuruyor. Yani nefsi müdafaa anlamında veya malını korumak anlamında biriyle cedelleşiyorsunuz. O cedelleşmenin neticesinde karşınızdaki insan ölüyor. Burada bir ne söz konusu? Yani malınızı koruma veya nefsinizi koruma. O zaman diyor ki Allah Resulü, eğer sen öldürülürsen şehit olursun. O ölürse cehennemlik olur. Neden? Çünkü niyet farklılığınız var. Senin niyetin karşısındaki insanı öldürmek değil. Sadece sana ait olan bir malı gasp etmek isteyen bir insana karşı direnmek, tavır koymak. Ama karşındaki insanın niyeti ise kendisine ait olmayan bir malı zorla gasp etmek. Yani senin niyetin halis, onun niyeti ise art niyetli, kötü niyetli. Böyle bir durumda Allah kalplere baktığı için, kalplere vakıf olduğu için diyor ki Allah niyetlere göre insanları değerlendirir. Senin niyetin sahih olduğu için öldürülürsen şehit olursun. Ama o ölürse niyeti art niyetli olduğu için, kötü niyetli olduğu için o kişi cehennemlik olur diyor. Nisa'da rivayet edilen bir hadiste Muaviye Ebu Sufyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini buyuruyor. Her günahı Allah'ın mağfiret buyurması mümkündür. Ancak bilerek mümini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç diyor Allah Resulü. Bu hadiste aynı konuya değiniyor. Yani Allah-u Teala'nın her günahı mağfiret etmesi mümkündür. İki şey hariç. Bir tanesi bilerek kasten bir mümini öldüren insan bunu affetmiyor. Diğerisi kafir olarak ölen. Yani nedir kafir? Hakkı gizleyen, hakkı örten insan demektir. Bir de biliyoruz ki şirk de buna dahildir. Tabi bu söylediklerim bir insanın ömrü süresi içerisinde geçerli olan şeylerdir. Yani başka bir ifadeyle şöyle anlatayım. Yani bir insan yaşadığı hayat içerisinde şirk üzere yaşayabilir. Kafir olarak da yaşayabilir. Ama bir zaman gelir ki tövbe eder. İman eder. Yani şirkten kendini soyutlayıp Allah'a yönelir. Tevhide yönelir ve iman eder. Yani geçmişini bir siler atar şöyle. Aynı şer kafir için de geçerlidir. Yani bir insan kafirdir, kafir üzere yaşıyordur. Ama Rabbim ona hidayet verir ve o insan bakarsınız mümin olur. Bunda herhangi bir sorun yok. Hadisin kastettiği, yani bu hal üzere ölen insanlar, yani bir mümini kasten ve bilerek öldürmüş ve bundan tövbe etmemiş. Veya bir insan düşünün ki kafir olarak yaşamış veya müşrik olarak yaşamış ve o hal üzere ölmüş. Söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Çünkü Allah Teala tövbeleri kabul edendir. Merhametli olandır kullarını. Yeter ki insanoğlu Rabbinin bağışlayıcı olduğunu bilsin. Rabbinin merhametli olduğunu bilsin. Ona yönelsin, samimi bir kalple tövbe ve istiğfarda bulunsun ve hayatındaki her türlü şirki ve küfrü hayatından soyutlayıp atsın, İslam'a dönsün. İşte Rabbim onu affedecektir. Ve ondan sonraki hayatında bu hal üzere yaşasın. Ama dediğim gibi bu hal üzere ölüyorsa bir insan, yani müşrik veya kafir olarak ölüyorsa, hadisin de bahsettiği gibi o insanın Allah katında mağfireti söz konusu değildir. Ve o insanlar cehennemlik olan insanlardır. Yine konumuzla ilgili olarak Buhari'de Kitabul İman bahsinde geçen bir hadiste Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bugün yaşadığımız toplumda bile İslam'a ve onun bütün değerlerine saldıranlar, sövenler, hakaret edenler fısk içerisindedirler. Yani fısk Kur'an-ı Kerim'de iki manaya gelir arkadaşlar. Birisi günahkar anlamına, birisi ise küfür anlamında kullanılır. Yani Müslümana kininden dolayı, Müslümana inancından dolayı, Müslümana İslami kimliğinden dolayı sövenler, onlar muhakkak ki küfür ehli olan insanlardır. Ve Müslümanla savaşmak da küfürdür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslümanlara savaş açmak, onlarla kıtal etmek kime ait bir haslettir? Kafirlere ait bir haslettir. Onlara ait bir özelliktir diyor. Evet, bu konuyu da böyle noktalayalım ve diğer hadisimize geçelim. Ebu'l-Abbas, Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar buyuruyor. Bu okumuş olduğum hadisi kutsidir. Bu hadis Buhari'de Rikak bahsinde, Müslim'de iman bahsinde, Tirmizi'de tefsirin surelerin tefsir bahsinde geçmektedir. Şimdi buradaki hadisin metnini teker teker alarak inceleyelim arkadaşlar. Evet, kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder diyor. Neden? Çünkü konumuz niyet olduğu için. Yani siz bir Müslüman olarak bir iyilik yapmaya niyetleniyorsunuz. Ve gerçekten de bunun gayreti içerisindesiniz. Fakat öyle bir şey oluyor ki o iyiliği yapmanıza engel oluyor. Yani vaktiniz engel oluyor. Veya öyle şartlar oluşuyor ki o iyiliği bir türlü yapamıyorsunuz. Ama kalbinizde o iyiliği yapmak adına gerçekten büyük bir gayret var, niyet var, halis bir niyetiniz var. İşte Allah-u Teala da bu hadisi kutsi de diyor ki, benim o kulum iyilik yapmak istiyor fakat bunu yerine getiremiyor. Ama niyeti hala halis. Yani o niyeti, o güzel ameli yerine getirmek noktasında kalbi hala aynı samimiyetle çarpıyor. O zaman ben o kuluma diyor bir iyilik yazıyor. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa diyor Allah-u Teala, yapılan iyiliğin veya yapılan amelin Allah katındaki değerine göre kazanacağı sevap da 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla Allah katında onun hesabına yazılmış oluyor. Bunu Rabbimiz diyor. Okumuş olduğum çünkü hadisi kutsi arkadaşlar. Çünkü ameller de öyledir. Yani bir Müslümanın hayatında ortaya koyduğu amellerin de derecesi vardır. Mesela namaz kılmak. Herkesin becerebileceği bir iş değildir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman münafıklardan bahseder Allah. Ve münafıklardan bahsederken de Allah şöyle bahseder. Onlar namaza kalkarken üşenerek kalkarlar. Bakın. Şimdi namaz günde 5 vakit Müslümanın üzerine farzdır. Gerçekten de süreklilik gerektiren bir ameldir. Ve Allah katında da gerçekten çok değerli bir ameldir. Şimdi bir namaz kılmanın Allah katındaki karşılığı, ecir olarak karşılığı, geçen haftaki programda da bahsettiğim gibi, iman 70 küsür şubeye ayrılmıştır diyor Allah Resulü. En küçüğü yolda insanlara eziyet veren bir taşı alıp kenara koymaktır. Bakın bu da bir halis niyettir. Ve de bu da Allah'ın rızasına yönelik bir eylemdir. Ama birisi nedir? Yani herkesin yapabileceği, çok rahat yapabileceği bir şeydir. Yani yoldaki bir taşı alıp kenara koymak. Ama namaz dediğimizde bugün bile Müslümanların gerçekten zorlandığı bir ibadettir namaz. Çevremizde çoğumuz şuna şahit olmuşuzdur. Yani namazlarını, İslam'ı bilince sahip olup da namazlarını aksatan veya zaman içerisinde kılmamaya başlayan insanları ben çevremde biliyorum ki dinleyici kardeşlerim olarak sizler de biliyorsunuzdur. Belki şahit olmuşsunuzdur. Çünkü neden? Hakikaten namaz zor bir ibadettir. Yani insanlar uykusundayken siz o uykuyu bölerek sabah kalkıp namaza Allah'ın huzuruna dikileceksiniz. Bunu tabiri caizse her yiğit yapamıyor maalesef. İşte yaşadığımız şu günlerde -12'ler de bir soğuk var, dondurucu soğuk. Siz bu soğukta gideceksiniz, buz gibi suyla abdest alacaksınız ve Rabbinizin huzurunda duracaksınız. Yani gerçekten zor bir ibadet. Ama bunu halis niyette yapan, Allah rızası için yapan insana tabii ki Rabbimiz rahmetinin gereği olarak, lütfunun gereği olarak ne verecektir? 10 mislinden başlayıp 700 misline veya daha fazlasını verecektir. Yani 10 misli tabiri caizse kesin. Ama ondan daha fazlası o Rabbimizin katında. O yüzden yaptığımız amellerin de tabii ki Allah katında derecesi vardır. Allah ibadetleri de derecelendirmiştir. Ama biz neyiz? Biz yarattığı bir kul olarak Allah'a kulluğu ifa etmek zorundayız. Geçen hafta da bahsettim. Amellerimizi yaparken hiçbir amelimizi, ha söylediklerimden de şu çıkmasın, Allah'a kulluk ederken hiçbir amelimizi yerine getirirken amelleri küçük büyük diye bir ayırma tabi tutamayız. Çünkü Allah katında geçerli olan, Allah'ın razı olduğu amel, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hadisinde beyan ettiği gibi, Allah'ın hoşnut olduğu amel az da olsa sürekli olanıdır diyor. Yani amellerde süreklilik çok önemlidir. Az da olsun ama sürekli olsun. Çünkü bu bir kulluk bilincidir. Bu Müslümanın ahlakıdır. Yani amel derken şunu kastediyorum. Sen namazdan bahsettim ama Kur'an okumak. Şimdi mesela şunu sorguluyorum zaman zaman. Kaç Müslüman, kendi nefsimi de buna katarak tabii söylüyorum, evinde günlük olarak açıp mesela bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyor muyuz? O bir sayfayı okuyup da açıp mealine Rabbimiz ne diyor, bize neyi emrediyor veya bizi neyden sakındırıyor? Bakıyor muyuz? Yani amellerimizin bir içeriğinin olması lazım. Amellerin bizim üzerimizde bir fonksiyonu olması lazım. Yani ameller Müslümanı diri tutar. Bütün amellerimiz, namazımız, orucumuz, malımız varsa zekatımız. Çünkü zekat nedir? İnsanı temizleyen bir şeydir. Malının zekatını vermesi insanı temizlemesi demektir. Namaz kıldığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala Ankebut suresinde diyor ki Bismillah, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı fahşadan ve münkerden, yani fuhşiyattan, aşırılıktan ve münkerden, kötü olandan alıkor diyor. Şimdi biz böyle bir namazı kılabiliyor muyuz? Yani bu kıldığımız zaman bizi yalan söylemekten, insanları kandırmaktan, insanları aldatmaktan, adaletli olmaktan, hoşgörülü, merhametli olmaktan alıkoyuyorsa, o zaman Rabbimizin Maun suresinde beyan ettiği gibi feveylül lil musallin diyor, yazıklar olsun o namaz kılanlara ki. Onun için Allah katında yaptığımız amellerin derecesi var, bu bir. İkincisi, yaptığımız amellerin de Allah katında makbul olmasının şartları var. O da neyle alakalı? Halis niyetle alakalı. Halis bir kalple alakalı. Yani amellerin kalbimize yansıması lazım. Kalbe yansıması lazım. İşte bunu gerçekleştiriyorsak yaptığımız her amelin Allah katında muhakkak karşılığı vardır. 10 mislinden başlayıp bu 700 misline kadar ve daha fazlası Allah-u Teala'nın kendi ifadesiyle kulu içindir. Yani böyle bir merhamet sahibi yaratıcının kullarıyız. Ama o kulluğu hakikaten gereği gibi yerine getiriyor muyuz, getiremiyor muyuz? Bu soruyu Müslümanın kendisine sürekli olarak sorması gerekir. Ben bir şeye inanıyorum ki Müslümanı, her zaman söylediğim bir şeydir bu, Müslümanı en iyi terbiye eden gene Müslümanın kendisidir. Yani bir Müslüman nefis muhasebesini gerçek anlamda yapabiliyorsa Allah'ın izniyle iyi anlamda yol almış demektir. Şimdi hadisin diğer bölümünde diyor ki Allah-u Teala, kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder diyor. Bakın, Yani siz bir kötülük yapmaya niyetleniyorsunuz. Daha sonra bundan vazgeçiyorsunuz. Allah-u Teala buna dair ecir veriyor. Niye? Çünkü siz bir kötülük yapmaya niyetlendiğinizde düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu bir kötülüktür. Ben bunu yapmayayım. Kötülük olduğu için vazgeçiyorsunuz. Yani bu Rabbimin hoşlanmayacağı bir şeydir. Rabbimin benden razı olmayacağı bir şeydir. Ben de o yüzden bundan vazgeçiyorum, yapmıyorum. İşte Rabbimiz bu niyetimizin karşılığı olarak, yani bu kötülüğü yapma irademiz var, bu kötülüğü yapma gücümüz var. Buna rağmen vazgeçiyorsunuz, yapmıyorsunuz. Bu bir kötülüktür. Ben düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Bunun iyi bir şey olmadığını ve yapmamam gerektiğini noktasına geliyorsunuz. Allah-u Teala buna da ecir veriyor. Neden? Yapma imkanımız olduğu halde, böyle bir gücümüz olduğu halde, böyle bir irademiz olduğu halde, sırf kendi rızası için vazgeçtiğimizden dolayı Rabbimiz bunun için de bize ecir veriyor. Hadisin diğer bölümü, şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar diyor. Evet, bir insan bir kötülük yapmaya niyetlendi. Nefsinin mahkumu oldu. Yani nefsini aşamadı. Nefsi ağır bastı. Veya şeytanın vesvesesi ağır bastı. Ve kul ne yaptı? O günahı işledi. Allah-u Teala merhametinin gereği olarak ona bir günah yazıyor. Yani şunu da yapma gücüne sahiptir Rabbimiz. Nasıl ki biz bir hayır işlediğimizde, bir iyilik yaptığımızda en az 10 mislini, ki 700 mislini hatta kat kat fazlasına kadar karşılık veriyorsa, aynı şeyi Rabbimiz günah konusunda da yapabilirdi. O çünkü her şeye kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Bizi bizden daha iyi bilendir. İşte Rabbimizin merhametinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Kişinin işlemiş olduğu günahının karşılığını sadece misliyle kuluna veriyor. Peki bütün bunlara rağmen bizler Rabbimize karşı, Rabbimizin bu merhametine karşı kulluk vazifemizi gereği gibi yerine getirebiliyor muyuz? Bunu hepimizin ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Şimdi ilk bölümde okumuş olduğum ayet-i kerimeyi tekrar okuyacağım sizlere. Çünkü bu konuyla direkt alakalı. Fatır suresinin 45. ayet-i kerimesini okumuştum ve Allah-u Teala şöyle diyordu o ayet-i kerimede. Eğer Allah insanların davranışlarının cezasını, yani yapmış oldukları günahların, kusurların ve hataların cezasını hemen verseydi, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık kalmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Yani Rabbimizin merhametini görüyorsunuz. Rabbimizin 99 tane sıfatı var bizim bildiğimiz hadislerde geçen. Bunlardan bir tanesi de sabırdır. Yani Rabbimiz haşa yarattığı bir kul gibi değildir. Bizim sabrımız sınırlıdır. Bir yere geldiği zaman orada tükeniriz, biteriz. Ve olmadık şeyler yaparız. Yani biri malımızı gasp ettiği zaman icabında adamı öldürecek noktaya geliriz. Biri bize zarar verdiği zaman intikam peşinde koşarız. Fırsat elimize geçse de intikam alalım diye düşünürüz. Ama kainatı yaratan ve o kainatı yaratıp yarattığı insanoğlunun emrine veren ve o yarattığı insanı başıboş bırakmayan, ona kitabı indiren, ona o kitabı en güzel şekilde yaşayarak örnekliğiyle ortaya koyan peygamber gönderen bir yaratıcımız var. Yani yarattığı kuluna merhametinin gereği olarak onu cennetine götürecek bütün yolları da gösteren bir Rabbimiz var. Ve bu Rabbimizin bir de şu özelliği var. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor diyor. Yani nedir bu süre? Ölümün insanı yakaladığı andır. İşte o an her şey bitmiştir. Ondan sonra artık tövbe, bağışlanma dilenmek bunların hiçbirisi söz konusu değildir. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.